Mark Twain. Bir ziraat mecmuasını nasıl idare ettim? Seslendiren Akın Altan. Nasıl bir çiftçi gemi kaptanlığına getirilir de işler karma karışık olursa, bir ziraat mecmuasında kısa bir zaman için bile hatasız bir müdürlük yapamadım. Fakat bu işi biraz da ücretimin azlığından dolayı mahsus yaptım diyebilirim. Mecmuanın asıl müdürü izinliydi. Yerini bana teklif ettiler, kabul ettim. Yeni baştan iş başına gelmenin zevkine doyum olmuyor. Bütün hafta neşe içindeydim. Neyse, mecmua matbaaya verildi. Emeklerimin neticesini merakla beklemeye koyuldum. Acaba mühim bir hadise meydana getirip herkesin dikkatini çekebilecek miydim? Bu akşam idarehanenin kapısı kalabalık bir grup tarafından sarılmıştı. Ben dışarı çıkarken kenara çekilip yol açtılar. Birkaç kişinin
"İşte o!"
diye beni gösterdiğini fark ettim. Koltuklarım kabardı. Memnun olmuştum. Ertesi sabah kapının önü yine öyle kalabalıktı. Sokakta üçer dörder kişi bir araya gelmiş, geçerken beni gösteriyor, fısıldaşıyorlardı. Ben yaklaşınca kapının önündeki kalabalık bir kenara çekildi. İçlerinden birisi
"Gözlerine bak!"
diye bağırdı. Bana karşı gösterilen alakanın farkında değilmişim gibi davranıyordum. Çıkarken kendimi bir kuş kadar hafif hissediyordum. Odamdan sesler, neşeli kahkahalar geliyordu. Kapıyı açıp içeriye girdim. Odamda iki genç vardı. Beni görünce apallayıverdiler. Yüzleri bembeyaz kesilmiş, elleri titriyordu. Onlara doğru bir iki adım atmaya kalkınca, deli gibi açık duran pencereden atlayıp kaçtılar. Bu hareketlerine hiç mana verememiş, hayret içinde kalmıştım. Aradan yarım saat geçmemişti ki, odanın kapısı açıldı. İçeri, kır sakallı, temiz giyinmiş bir ihtiyar girdi. Bana bir şey söylemek istiyormuş gibi bir hali vardı. Başından şapkasını çıkarıp yere koydu. Elinde kırmızı bir mendille bizim mecmuanın son sayısı vardı. Mecmuayı kucağına koyup mendiliyle gözlüklerini silerken
"Yeni müdür, siz misiniz?"
diye sordu. Ben olduğumu söyledim. "Şimdiye kadar başka bir zirai mecmua idare ettiniz mi?" "Hayır, bu ilk editörlüğüm."
"Esasen ben de öyle tahmin etmiştim."
"Kendiniz ziraat yaptınız mı?
Yani bu işleri pratik olarak bilir misiniz?"
"Maalesef hayır."
"İhtiyar, ben de öyle düşünmüştüm."
Diyerek gözlüklerini taktı. Gazetesini münasip bir şekilde katlarken beni tepeden tırnağa süzüyordu.
"Bana bu fikri veren yazıyı okumak istiyorum. İşte şu makale. Dinleyin. Turpları zorla koparmamak lazımdır. Daha doğrusu ağaca bir çocuk çıkartıp sallatmak en iyi usuldür. Buna ne buyrulur? Zannedersem bu yazı sizindir."
"Evet. Ama nesi var? Haksız mıyım? Her sene milyonlarca, belki milyarlarca turp ham ham koparıldığı için ziyan olup gidiyor. Hem ağaca bir çocuk çıkarttırıp sallatacak olsalar..."
"Be herif, hala anlamıyor musun? Turp ağaçta mı yetişir?"
"Ya, yetişmez değil mi?"
"Ağaçta yetişir diyen kim? Burada süslü bir ifade kullanılmaya çalışılmış. Farkında değil misiniz? Bu işleri bilen bir insan kolayca ne demek istediğimi anlar. Yani turpun sapını sallayarak sökülmesini tavsiye ediyorum."
Adam hiddetle ayağa fırlamıştı. Mecmuayı parça parça edip yere attı. Elindeki bastonuyla masaya vurarak "Benim bir öküz kadar bön, saman kafalı olduğumu" haykırmaya başladı. Sonra kapıyı hızla çarptı, çekip gitti. Şaşırmış kalmıştım. Acaba ne demek istiyordu? Tabii derdinin ne olduğunu öğrenmeden nasıl yardım edebilirdim?
Bu hadiseden pek az sonra, mumya gibi sapsarı yüzlü, gözünün vadileri ve tepeleri bir haftalık sakalla kaplı, upuzun bir adam çıka geldi. Kapıda durmuş, eli ağzında, hareket etmeden sabit nazarlarla yüzüme bakıyordu. Bir şey dinler gibi bir hali vardır. Gel gör ki, etrafta ses seda yoktu. Sonra, yavaş yavaş, ayaklarının ucuna basa basa masama yaklaştı. Elindeki mecmuayı uzatarak,
''Şunu sen mi yazdın? Allah aşkına oku da, manasını izah et. Sabahtan beri deli olacağım.''
Mecmuayı alıp yüksek sesle okumaya başladım. Ben okudukça adam sakinleşiyor, yüzünün hatları yumuşuyor, yanaklarına renk geliyordu. Büyük bir yükten kurtulmuş gibiydi. Yazı şöyle devam ediyordu. Guano, hakikaten iyi bir kuştur. Yalnız yetiştirilmesi biraz dikkat ister. Hazirandan evvel veya Eylül'den evvel kuluçkaya yatırılmalı. Kışın sıcak yerlerde muhafaza edilmelidir. Bu yıl mahsul iyi olmayacak gibi görünüyor. Bu sebeple mısır koçanlarını ve kara buğdayın Ağustos yerine Temmuz'da ekilmesini tavsiye ederiz. Kabaklara gelince, dut ve çilek cinsinden olan bu meyve bilhassa Orta İngiltere'de pek makbul sayılır ve pastacılar, inek besleyenler tarafından bol bol kullanılır. Portakal cinsinden olup, şimal yarım küresinde yetişen başka bir kabak cinsinin muhtelif türleri vardır. Son zamanlarda ön bahçeye dikilme modası ortadan kalkıyor. Bugün artık kimse gölge yapmasın diye bahçesine kabak ağacı dikmemektedir. Sıcakların yaklaşmaya başladığı şu günlerde kazlar serpilmeye başlamış. Dinleyicim birdenbire ayağa fırlayarak elime sarıldı. "Yeter! Bu kadarı yeter!" diye bağırdı. "Meğer aklım başımdaymış. Sen de benim okuduklarımı okuduğuna göre henüz oynatmamışım. Fakat tuhaftır. Bu mecmuayı açıp da bu satırları okuyunca deli olduğuma hükmettim. Şimdiye kadar kim bilir beni nasıl oyalayabiliyorlardı ki bu halimin farkına varmadım," diye düşündüm. Kilometrelerce uzaktan duyulabilecek bir narayla yerimden fırladım. Gözlerimi kan bürümüştü. Birini öldürmek, kan akıtmak istiyordum. Argaç birini haklamazsam rahat edemeyeceğimi biliyordum. Yazıyı bir daha okuyarak iyice emin olduktan sonra evimi ateşleyip yollara düştüm. Yolda bir iki kişinin kolunu, iki üçünün bacağını kırdım. İçlerinden biri ağaca tırmanarak zor kurtuldu. İstesem onu da aklardım ya, daha iyice emin olmak istedim. Sana geldim. Şimdi kaçırmadığımı anlamış bulunuyorum. Neyse, ağaca çıkan adamın verilmiş sadakası varmış. Hadi eyvallah, beyim. Allah'a ısmarladık. Beni büyük bir yükten kurtardın. Okuduğum yazı aklımı başımdan almıştı. Onu yerine getirdin. Eksik olma. Bu iyiliğini ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. İçimde bu mecmuanın sakatladığı zavallılar için bir acı uyanmıştı. Fakat bu düşüncem uzun sürmedi. Biraz sonra karşımda asıl müdür duruyordu. Kendi kendime, "Sana tavsiye ettiğim gibi Mısır'a gitseydin, sana yardım ederdim. Madem ki tavsiyemi dinlemedin, seninle uğraşamam," diye söylendim. Müdür şaşırmış, afallamış, kelimenin tam manasıyla aptallaşmıştı. İhtiyar çiftçinin biraz evvel paramparça edip yerlere serptiği mecmua parçalarını işaretle, "Bu çok kötü bir iş, çok kötü bir iş," diye söylendi. "Mecmuanın şerefi mahvoldu. Bir daha iflah olmaz. Doğru, şimdiye kadar bu derece rağbet görmemiş, hususi nüshalarında bile bu derece yüksek satışa ulaşmamıştık. Ama insan meşhur olacağım diye delilik taklidi yapar, zerre kadar aklı olmadığını iddia eder mi?" "Dostum, ben şerefli bir insanım. Kapının önü, sokaklar, insanlarla dolmuş, senin çıkmanı bekliyorlar. Çünkü herkes senin zır deli olduğunu zannediyor. Hakları da var ya, o yazıları okuduktan sonra başka türlü düşünmek mümkün mü? Bunlar gazeteciliğin yüz karası olarak yaşayacak. Böyle bir yazı yazmak fikri nereden geldi sana? Meğer sen ziraatin z'sini bilmezmişsin. Sanki tırmıkla saban aynı şeymiş gibi konuşuyorsun. İneklerin kuluçka mevsiminden, ne bileyim ben, bin türlü akla hayale gelmez saçmalıklardan bahsetmişsin. Hafif bir müzik çalınırsa midyelerin daha sakin olacağı hakkındaki yazın da manasız. Midyeler her zaman hareketsiz duran, sakin hayvanlardır. Müziğin tesiri altında kalmak şöyle dursun, duymazlar bile. Allah'ım ne günlere kaldık. Bu yaşa geldim, daha senin gibisiyle karşılaşmadım. At kestanelerinin gittikçe kıymet kazanan ticari bir matah olduğunu söylemen, bu mecmuayı mahvetmek için yapılmış bir tertipten başka bir şey olamaz. Hemen şu anda defolup gitmeni istiyorum. Tatilimi zehir ettin. Sen bu sandalyede oturdukça bana rahat nefes almak kısmet olmayacak. Senin şehir bahçesindeki istiridye tarlaları hakkında münakaşa ettiğini hatırladıkça bütün sabrımı, tahammülümü kaybedecek, nihayet çıldırıp gideceğim. Be adam, ne diye daha evvel bu işten anlamadığını söylemedin? Sabrım tükenmişti. Bana baksana, diye aykırdım. Sersem, ömrümde bu derece kötü niyetle söylenmiş laf işitmedim. Tam 14 senedir matbuatta çalışıyorum. Defalarca editörlük yaptım. Sen karşıma geçmiş, bu işten anlamadığımı söylüyorsun. Düşünsene, taşra gazetelerine tiyatro tenkitlerini kim yazar? Tiyatrodan, sanattan, benim çiftçilikten anladığım kadar anlayan boş adamlar. Kitap tahlillerini kim yapar? Ömründe kitap yazmamış insanlar. En tumturaklı mali makaleler kimin kaleminden çıkar? Bu işte zerre kadar bilgisi olmayan en büyük cahillerin. Zirai mecmuaları kim idare eder? Sen. Evet, senin gibi odun kapalılar. Şiirden, edebiyattan anlamayan, tiyatro nedir bilmez, doğru dürüst gazeteciliği de becerememiş kara cahiller, dilenmek için gelir, böyle ziraat mecmuaları çıkarırlar. Şimdi karşıma geçmiş bana gazeteciliğin ne demek olduğunu göstermeye çalışıyorsun. Biz bu işin içinde çürümüşüz beyim. Boş pıçı çok ses verir derler. Zaten en büyük mevkiler hiçbir zaman bilmeyenlerindir. Bu kadar geniş kültüre sahip olacak yerde cahil, mahcup olacak yerde küstah olsaydım, şimdiye kadar ne mevkilere ulaşırdım, Allah bilir. Evet, gidiyorum beyim. Bana bu şekilde muamele ettikten sonra sizin yanınızda kalır mıyım sanıyorsunuz? Şunu bilin ki, ben vazifemden başka bir şey yapmadım. Size mecmuanın sürümünü artırmayı vaat etmiştim. Sözümde durdum. Benim hazırladığım sayının satışı hemen hemen 20 bini aşmıştır. Size bir ziraat mecmuasının temin edemeyeceği kadar geniş ve seçkin bir okuyucu kitlesi sağladım. Bu işte kaybeden ben değil, sizsiniz. Anladınız mı? Sonra çıkıp gittim. Son.